Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Barilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın aşağıdan. Periskop izleyicileri 3 noktanın yanındaki yayını paylaş tuşunu kullanacaksınız bunu yapabilmek için. Ben de sosyal medyadan yapacağım. Twitter'dan çağırdım şu anda herkesi. Hep beraber konuşalım. Olmayan işsizlik bugün konumuz. Aslına bakarsanız dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz ayı iş gücü verileri böyle deyince daha seksi oluyor. Hani Temmuz ayı işsizlik sayıları falan deyince insanın biraz canı sıkılıyor ama Temmuz ayı İş gücü verileri dediğiniz zaman insan diyor ki ya bir veri alabilecek kurumlar var. İki ya kavram bayağı büyük, bayağı dolu görünüyor. Demek ki bunun altından bir şey çıkacak. Ben de bugün biraz altını deşelim istiyorum. Aslında Haziran ayı verileri üzerinde de yapmıştık benzer bir çalışmayı ve hep beraber aynı şeyi görmüştük. Demiştik ki ya bunlar doğru değil. Doğru değil. Üstelik artık öyle bir yüzsüzlük yaşanıyor ki doğru olmadığı bizatihi dün açıklanan sayıların içinde yazıyor zaten. Size bunu açıklıyoruz ama aslında bu değil. Bak bunu dikkatli oku. Sanki herkes ekonomist olmak zorundaymış gibi. Bunu dikkatli oku. Sana yalan söylediğimi anlayacaksın diye veriliyor. Veriler. Biz de istedim ki bu sabah biraz verileri şöyle doğru okuyalım. Nasıl oluyor? Hatta dünden beri, dün akşamdan beri görüyorsunuz geniş tanımlı işsizlik diye bir şeyden bahsediliyor böyle. Dar tanımlı. Biz dar tanımlısını bitirdik, genişini bulduk. Ben size bugün daha genişini anlatacağım bunun. Çünkü orada hani DİSKAR'ın yaptığı araştırmaya göre tanımlanan geniş tanımlı işsizlik var ya, o bile doğru değil. Onun da daha ötesi var. Çünkü biz açıklanan verilerin yalan olmasına artık alıştık. Toplum olarak alıştırıldık. Hatta yüzümüzde istemeden bir gülümsemeyle hadi lan oradan diye karşılıyoruz. Oysa açıklanan veriler devletin resmi sayıları. Ve bu sayıları açıklayan kurumlar devletin resmi kurumları. Yani bütün dünyada bizden duyduğu bu verileri Türkiye ile ilgili temel veri olarak kullanıyor. Ne anlatmaya çalışıyorum? Hani ayın 15'inden itibaren, bugün ayın 13'ü artık, epeyce az kaldı. 2 gün sonra biz de dünyaya açık açık doğru verileri ileteceğiz dedik ya COVID-19 vakaları ile ilgili olarak. Bu da onun gibi ama burada ihtimal biraz daha düşük, istikbal biraz daha karanlık gibi görünüyor. Çünkü bu bakış açısıyla Türkiye'nin gerçek işsizlik sayılarını bütün dünyayla paylaşması çok da mümkün değil gibi. Aslında saklama şansın yok çünkü sen de açıklıyorsun. Şöyle çok temel anlamıyla bir bakalım hızlıca ve oradan ne çıkacağını görelim. Merak etmeyin, öyle sayılara boğmak falan değil derdim. Sadece anlamanıza yardım etmeye çalışacağım. Çünkü bunu böyle anlamazsak biz mesela nüfusun artması, nüfusun içinde iş gücüne katılacak sayının da artması, öyle yani genç insanlar bir sene öncesine göre iş gücüne katılım şansı yasal olarak da artan insan sayısı oluyor. Ama buna rağmen işsizliğin düşmesinin nasıl olabileceğini anlamayacağız yine. Rahat olun, anlamayacaksınız. Ben sadece söylenen yalanın nereden çıktığını anlatacağım size. Dün Temmuz ayı iş gücü istatistiklerine göre, bak çok dolu veri hakikaten, Temmuz ayı iş gücü istatistikleri. Dar işsizlik oranı 0.5 puan azalarak %13.4 seviyesinde geriledi. Yani %13.9'dan 13.8'den aşağı indi, %13.4 olarak gerçekleşti. Dar işsizlik ne? Bildiğin işsiz. İşsiz yani yok, bir işi yok. İşten çıkartılmış, işe gidememiş, olmamış, bitmemiş. Dar, bildiğin düz işsizlik. Ama bununla birlikte dünden beri duyuyorsunuz hep böyle geniş tanımlı işsizlik, geniş tanımlı işsizlik. Ya işsizlik zaten insanın içini daraltan bir şey ama onun tanımının içindeki geniş tanım nasıl olabiliyor? Şu, iş bulma umudunu yitiren insanları kastediyor burada geniş tanımlı işsizlikte. Artık benim iş bulmam mümkün değil. Etrafınıza bir bakın. Çevrenizde çok göreceksiniz bunu. Yani 2 yıldır iş arıyor, 3 yıldır iş arıyor. 5 yıl önce en son iş aramıştım. 5 yıl boyunca artık bitti. Ama şu anda iş aramıyorum ama olursa çalışmaya hazırım diyen insanlar da var. Ve bir de mevsimlik olarak çalışamayan, zamana bağlı eksik çalışma diye bir tanım var ekonomide. Zamana bağlı. Yani bu dönem onun çalışabileceği dönem değil. Bunları da kattığın zaman bayağı ciddi bir şey çıkıyor. Yani %19.8 Diskar'ın yaptığı araştırmaya göre. %19.8'e çıktığı zaman 13.4'ten ne oluyor? Her 5 kişiden biri işsiz. Oysa öncesine baktığımızda biz gördüğümüz şey neydi bizim? Yaklaşık işte her 7 kişiden biri işsiz. Bak şu anda 5 kişiden biri işsize düştük. Ama benim size bugün anlatacağım bu değil. Gerçeği bu da değil çünkü. Bakın dün açıklanan verilerin içinde çok tuhaf şeyler var. Tuhaf değil, olması gereken şeyler de aslında. Biz bunların neden açıklanmadığını konuşmak zorundayız. Mevsimsel etkilerden arındırmadan önceki haliyle dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 126 bin kişi artmış. Bir önceki aya göre 126 bin yeni işsizimiz var bizim ve toplam sayımız 4 milyon 227 bin kişi. Bu aslında birçok ülkenin nüfusundan fazla ama tartışacağımız o değil. Avrupa'da, dünyada, herhangi gelişmiş bir ülkede 4,5 milyon işsizden bahsetmek zaten kalın bir rakam. İnsanlar bunu gördüğü zaman o durum ciddi der ama bizimki öyle değil. Çünkü demin söyledim yani geniş tanımlı işsizliği de üzerine eklerken bundan da bir parça bahsederken daha büyük bir sayıya ulaşıyoruz. Oysa TÜİK diyor ki İşsizlik bir önceki aya göre mevsim etkilerinden arındırdığınız zaman bir önceki aya göre 50 bas puan düşmüş, %13.6 olmuş. İşsiz sayısı da bir önceki aya göre 75 bin kişi azalmış. Yani Türkçesi ne? 75 bin kişi işe girmiş. Mi? Yoksa o 75 bin kişi öldü mü? İş gücü piyasasından mı çıktı? İş gücü istatistikleri yağdı. Böyle çok seksi, çok büyük bir ismi var. O da olabilir tabii, o da bir ihtimal. Ve 4 milyon 207 bin kişi. İşsizlik oranı geçen yıl Temmuz ayında, yani bir önceki yılın 2019'un Temmuz ayında %14.1 düzeyinde. Tamam, bunlar TÜİK'in verdiği tablonun hemen başına koyduğu ve dedi şöyle dedi. Yani bu işte işsizlik dediğin. Neyi kurcalıyorsun daha fazla? Al bu rakamı git. Geniş tanımlı işsizlik oranı, yani demin konuştuk yani 4 milyon 227 bin insandan o şeyleri eklediğimiz zaman, mevsim etkilerinden arınıp üstüne rakamları koyduğumuz zaman, Temmuz'da biz o insanları da koyduğumuz zaman 8 milyon 428 bin kişiye ulaşıyoruz. Yani Türkiye'deki işsizlik oranı %23.6'ya çıkıyor. Oysa bize devletin söylediği ne? Bir tane işsizlik var kardeşim. İşin var mı? Yok. Tamam. O zaman sen dar tanımlı işsiz kapsamındasın. Tamam. Ama ben mesela yıllardır arıyorum bulamıyorum. Olsun, sen yine de dar tanımda kal. Halbuki bu insanları eklediğiniz zaman yaklaşık 8,5 milyon insana ulaşıyoruz. Hani demin dedim ya 4 milyon 227 bin kişi Avrupa'daki pek çok ülkenin nüfusundan bile fazla. Dünyanın herhangi bir ülkesinde ya bunun altından nasıl kalkarız denilebilecek bir sayı. Biz aslında onun iki katından söz ediyoruz. Yani 8,5 milyon insan işsiz Türkiye'de. 8,5 milyon. Hep övünüldüğü zaman söylenen şey şu ya, yani Türkiye'nin nüfusu 83 milyon, biz çok büyük bir ülkeyiz. Şimdi 86 demeye başladılar ama biz yine de 83'te kalalım, vicdansızlık yapmayalım. O insanların toplam nüfus içinde, bakın iş gücüne katılabilecek nüfus değil, bunda yeni doğan da var, artık çalışamayacak durumda olan yaşlılar da var. Çalışma gücünün içinde olmayan, çalışma kapasitesine sahip olmayan insanlar da, bütün ülke nüfusunun %10'u artık net bir şekilde işsiz. Bunu TÜİK kendi sayılarının içinde kabul ediyor zaten. Buna bir şey demiyor. %10'u bu ülkede yaşayan herkesin, kucaktaki bebekten tekerlekli sandalyede gezen, yaşlıya, hastaya, sakata kadar herkes %10'u işsiz olan bir ülkede yaşadığını biliyor nüfusun geneli açısından. Ama bizi ilgilendiren başka bir durum daha var. Çünkü bunların içine eklediğimiz zaman yetersiz istihdam denilen bir kavram daha ortaya çıkıyor. Yani bu sadece ekonomik anlamda bir yetersizlikten bahseden değil. Mesela normalde çalışması gereken sektörler, o sektörlerin içinde ulaşılamayan iş gücü piyasasının verileri de eklendiği zaman bizim burada karşımıza çıkan rakam 1 milyon 900 bin kişi daha artıyor. 1 milyon 900 bin kişi. Artışlar görüyorsunuz öyle 3 bin, 5 bin, 300, 450 falan olmuyor. Milyonlarla geliyor. Böyle baktığınız zaman Temmuz ayında en geniş kapsamlı, en geniş tanımlı işsiz sayısına ulaşıyoruz ki bu 10 milyon 416 bin kişi. 10.4 milyon kişi. Yani %29 Türkiye'deki gerçek işsizlik. %29. Bu %29 deminki %10'dan biraz farklı. O bütün nüfusun içinden çalışacak, çalışmayacak, dün doğmuş işte artık böyle ölüm döşeğindeki insanlar da dahil 83 milyonun içindeydi ya, bu iş gücünün içinde olan, gerçekten çalışabilecek durumda olan %29.1'i Türkiye'nin işsiz. Bu ne demek? Hani bize anlatılan büyük ekonomi hikayeleri var ya, o ekonomi hikayelerinin yalan olduğu bir gerçek. Bunu kenara koyuyoruz zaten. Onu biliyoruz. Çünkü bunun için aslında insanlara bir şey anlatılmasına gerek yok. Herkes hayatından bu sayıları biliyor zaten. Kendi evinden, yaşadığı apartmandan, mahallesinden, yakın arkadaş çevresinden işsiz sayılarını üst üste koyduğunuz zaman zaten siz bu sayıya ulaşabiliyorsunuz. Benim derdim, devlet niye bu sayıya ulaşmıyor? Çünkü burada bize anlatılan her şeyin içinde o kadar ciddi yalanlar var ki, istatistik dediğimiz kavram bunu karşılamıyor ki istatistik büyük bir yalan söyleme sanatıdır. İstediğiniz şekilde evirir çevirir insanlara anlatırsınız. Çok rahat. Ve sonuçta ortaya çıkan sayılara bakıldığı zaman insanlar der ki olabilirdi aslında ya. Yani hani çok da mantıksız değil. Ama bizim geldiğimiz %29.1'lik sayı gerçekten çok mantıksız. Ve bunun içeriğine baktığımız zaman ki bir ekonomist olarak bunu yapmak gerekiyor. Hani ekrana çıkıp abuk sabuk konuşmayacaksınız. Sadece ekonomi okuduğunuz için kendinize bir statü biçmediyseniz, gerçekten bu işin hakkını vermek zorundaysanız eğer, içeriğine bakmak zorundasınız. Deniyor ki, TÜİK'in sayılarına göre çalışma çağındaki nüfus bir önceki aya göre 101 bin kişi arttı. Bunu aklınızda tutun. Burası çok önemli çünkü. Bir önceki aya göre 101 bin kişi çalışma çağına geçti. Yani bu insanlar artık çalışabilecek niteliğe yaş açısından sahip, tamam mı? Yani 62 milyon 626 bin kişi Türkiye'de çalışabilecek statüde. 62 milyon 626 bin kişi. İstihdama dahil olan iş gücü sayısı da aylık bazda 732 bin kişi arttı. Yani bu kadar insan iş gücüne dahil olmuş. Bakın bu veriler TÜİK'in bize açıkladığı veriler. Yani siz hissetmiyor olabilirsiniz ama devlet herkese bunu anlatıyor. Etrafa, bütün dünyaya, mesela Uluslararası Çalışma Örgütü'ne, ILO'ya bu rakamlar bildiriliyor. Onlara deniyor ki bizim elimizdeki bu veriler, açtığınız zaman internet sitemizi, yani tuik.gov.tr'yi açtığınız zaman bunu göreceksiniz. Temmuz'da istihdam oranı %43,5'a çıktı. İş gücüne katılma oranı da %50,30'a yükseldi. Gayet iyi değil mi? Yani çalışabilir nüfustaki insanların %50,3'ü iş gücü sisteminin içine girmiş durumda. Şimdi haklı olarak şunu söylemeye başladınız. Ya ben niye dahil değilim o zaman ona? Çalışabilecek durumdayım. %50 de hiç de az bir rakam değil. Hiç değil hem de. Yani çalışabilecek nitelikteki insanların %50'si çalışıyormuş. Lan ben niye çalışmıyorum? Ben niye dahil değilim bu sayıya? İçeriğini biraz böyle elinize küçük bir sopa alıp kımıldatmaya başladığınız zaman altından çıkan solucanlarla birlikte aslında ne olduğunu görüyorsunuz. Çünkü deniyor ki aylık bazdaki bu değişim kendi içinde bir tutarlılık taşıyor. Hani demin söyledim ya, yeni katılan 101 bin kişi var. Onunla birlikte baktığın zaman 62 milyon 626 bin kişi çalışabilir statüde. Ama geçtiğimiz yılın Temmuz ayına, hani verileri karşılaştırırken öyle yapıyoruz ya, demin de söylemiştik. 2019'un Temmuz ayına baktığınız zaman 1.12 milyon insan nüfusumuz artmış bizim. 1 milyon yeni insan katılmış Türkiye'nin nüfusuna. Yeni doğanlarla birlikte 1.12 milyon. İş gücü 1.62 milyon düşmüş. İstihdam edilenlerde 1.25 milyon kişi düşmüş. Ya kardeşim bir dakika dur, kafa yandı değil mi hepinizde şu anda? Nüfus artıyor. İş gücü artıyor. Yani o iş gücüne katılacak insan sayısını demin hesaplamıştık ya. O da artıyor. 1.6 milyon kişi. İstihdam edilenler düşüyor bunun içinde. Ama işsizlik de düşüyor. Şimdi haklı olarak kafanız yanmaya başladı. Bir dakika ya, bu sayılar tutmuyor birbirini. İşte sıkıntı bu. İki gün sonra biz vaka sayısıyla hasta sayısını hani bildirmeye başlayacağız ya. Bununla ilgili olarak Sağlık Bakanı'nın ağzından şu cümleyi duyduk biz. Siz yeni sayılar açıklandığı zaman çok fazla tevatüre maruz kalacaksınız. Ama bilin ki şu ana kadar açıkladığımız rakamların tamamı gerçekti. Tamamı gerçek o rakamların. Ama eksik. Zaten sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bütün dünyaya ilettiğimiz verilerin tamamı eksik. Ve biz kendimizi kurnaz zannederek, bu ülkeyi yönetenler kendilerini kurnaz zannederek, eksik bilgi vererek insanları kandırabildiklerini düşünüyorlar. Yani vaka sayısıyla hasta sayısı arasında bir ayrım konuyor ortaya. Deniyor ki sana, benim sana hasta diyebilmem için senin bütün semptomatik verileri de taşıyor olman lazım. Benim sana hasta demiş olmam lazım. Onun dışında sen vakasın. Dün Türk Tabipleri Birliği tarafından bir açıklama yapıldı ve denildi ki 350 bin vakanın gizlenmiş olma ihtimali çok kuvvetli. 350 bin diyorum size. 350 bin hasta, vaka. Kafanız yanmaya devam ediyor değil mi? Yanmasın, sakin olun. Burada anlatılan şeyin aslında gerçek sayıları vererek nasıl yalana dönüştüğünü konuşmamız gerekiyor bizim işte. Burada deminden beri size anlattığım her şey doğru. Tıpkı Sağlık Bakanı'nın verilerinin doğru olduğu gibi ama eksik olduğu gibi. Oysa ben burada size tamamlayarak anlatmaya çalışıyorum. Ve çok acıklı, dünkü tablonun içine baktığınız zaman hani bugüne kadar, dünden beri insanlar bunun üzerinde çok durmadılar ama arkadaşlar çok sakat ve çok tuhaf bir gelişme var bakın. Dünkü sayıların içine bakıldığı zaman tarım dışı sektörde 568 bin kişilik bir artış olduğu görülüyor. Kuşkusuz bunun içinde işte insanlara kısa çalışma ödeneği verip tamam ha, günde 39 lira al bunu, işsiz değilsin işte ya, otur. Ha açsın, o başka. Açlık başka, işsizlik başka. Ama şu sorunun sorulması engelleniyor. Ya kardeşim benim bir işim var mı? Var. Ben niye açım? Niye yetmiyor aldığım para? Ha işte o başka. Senin işsiz tanımının dışına çıkartılman gerekiyor ki bu istatistikler dışarıya anlatılabilsin. Ama anlatılanın içinde tıpkı Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı gibi bir dakika ya, senin verilerin güvenilir değil kardeşim. Sen üfürüyorsun denilmesin diye Uluslararası Çalışma Örgütü'ne bu veriliyor. Ama burada anlatılan hikaye bakın, artışın içinde 111 bini inşaattan geliyor. 399 bini hizmet sektöründen, 57 bini sanayi sektöründen. Fakat çok tuhaf bir gelişme var. Bizim içinde bulunduğumuz dönem hala tarım sektörünün canlı olduğu bir dönem. Öyle olmak zorunda. Adı üzerinde ayın Ekim. Ekim. Öyle düşünmeyin hani olursa Ekim'e canım, o anlamda söylemişler. Değil. Gerçekten toprağın canlandığı, bir sonraki yılın mahsulü için çalışmaların başladığı dönem. Ve biliyor musunuz, dünkü istatistiklerin içine baktığınız zaman, hani elinizdeki ufak bir sopayla kurcaladığınız zaman görüyorsunuz ki tarım sektörünün içindeki istihdam bir önceki aya göre 28 bin kişi azalmış. Bu tablonun içindeki en büyük yalan bu. En büyük yalan. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz eğer bunu göstermezseniz, yani tarım sektörünün içindeki azalmayı göstermezseniz, deminden beri bahsettiğimiz o işte mevsim etkilerinden arınmak, mevsimin özellikleri falan, bütün bunları pas geçersiniz. Türkiye gibi, bizim ülkemiz gibi ülkelerde, özellikle sosyolojik anlamda dayanışma güdüsünün çok yoğun olduğu ülkelerde tarım sektörleri önemlidir. Çünkü yaşadığımız kentlerde, büyük kentlerin içinde bile, sizlerin de apartmanınızda, mahallenizde çok sayıda örneğini gördüğünüz gibi aslında insanlar aç kalmakla mücadeleyi köyle olan bağlantılarıyla gidermeye çalışırlar. Yani köyden gelen bulgurla, nohutla, pirinçle, oradan gelen bir takım işte kış içinde de tüketilecek malzemeyle gidermeye çalışırlar. Ama burada bize anlatılan şey şu, tarım sektörünün içinde çalışanların sayısı da düşüyor. Şimdi bu bizi çatallı bir duruma getiriyor. Neden azalır? Üzerinde düşünelim. Yani bir, tarım sektöründe gerçekten insanlar çalışmanın verimsiz olduğunu düşünüyorlardır. Ki yalan değil. Günler boyu burada da konuştuk. Tarımda Ali Ekber Yıldırım'ın kitabı üzerinden de size anlatmaya çalıştım. Hani üretme tüket kitabında diyordu ya, artık insanlar tarımda çalışmanın bir verim sağlamayacağını gördükleri için uzaklaşıyorlar. Çünkü tohum maliyetini, enerji maliyetini, gübre maliyetini, bakımını, toplamasını hepsini üst üste koyduğun zaman iş bittikten sonra elinde kalan para seni mutlu etmiyor. Bırak mutlu etmeyi, karnını doyurmuyor. O zaman insanın en temel güdüsü yaşayabilme güdüsü değil mi? Yaşamına yetmediğini gördüğü anda bu sektörün dışına çıkacak. 2. Daha verimli hale gelebilecek önemli sektörlere açılım. Mümkün müdür? Mümkündür tabii. Özellikle güney illerde yaşayanlar bunu çok fazla görüyorlar, çok fazla yaşıyorlar. Yani Adana'da, Mersin'de, Antalya'da yaşayanlar, çok fazla Muğla'da yaşayanlar. Tarımsal arazi olarak kullanılabilecek pek çok toprağın artık konut yapımına ayrıldığı, yani insanlara şunun da pazarlandığını görüyoruz. Ya deniz kenarında oturmak zorunda değilsin ki. Bak bu çok güzel bir köyün içinde, bir dağın yamacında yaşamak da olabilir sana vaat edilecek hayat. Bunu da yapabilirsin. Ve o araziler, tarımsal arazilerin tamamı konutlara ayrılmaya başlandı. Sanayi siteleri yapılıyor Türkiye'nin dört bir yanına. Sanki sanayi güçlenmiş gibi. Demin burada konuştuk ya. Yani sanayinin ne kadar yükseldiği ortadayken insanlar onlara vermeye başladılar. Neden? Paraya dönmeye çalışıyor herkes. Yani tarım arazisinden bir yıl boyunca ekip, dikip, biçip, üzerinde saatlerce, günlerce, aylarca çalışarak elinde kalacak 30 bin, 40 bin lira yerine toplu olarak o arazinin satışından eline geçecek. Örnek 1 milyon liranın faiz geliri, dolar geliri, altın geliri üzerinde daha rahat bir yaşam planlıyorlar. Soruyorum şimdi size. Her şeyi bırakın. Hani vatan hainliği tanımını bırakın. Yurda en büyük ihanettir bilmem ne söylemlerini bırakın. İnsanın yaşaması için böyle bir karar alması eleştirilebilir mi? Bireysel açıdan. Evet, hepimiz şuna bakıyoruz yani. Şimdi diyoruz ki insanlara biz. Ya yaşadığın yerin kıymetini bilmiyorsun kardeşim. 3.30 paraya satıyorsun. 3 kuruş para geçecek diye eline. Ve ondan sonra sen azalttığın için Türkiye'de tarımsal ürünlerin fiyatı artıyor. E peki o insanlar yarınlarından emin olamazlarken nasıl yapabilirler tam tersini? Hani birileri söylüyor ya, dolarla dövizle benim işim yok diye. Bakın bu dolarla dövizle işimiz olduğunu gösteriyor. Çünkü tarım arazilerinden çıkan insanlar, Türkiye'nin çiftçileri, artık kazançları kendine yetmeyecek diye toprağını satan insanlar, önlerinde o parayı değerlendirmek için çok fazla seçenek göremiyorlar. Altın var. Döviz var. Hisse senedinin tahvili geçin. Hani borsada kazanma yollarını falan unutun. Onlar bu insanlar için geçerli değil. Onlar daha rahat, ellerini uzattıklarında dokunabilecekleri ve çok sıkıştıklarında paraya çevirebilecekleri bir meta üzerinden çalışabilirler. Bu da demin size söylediğim gibi altın ve dövizdir Türkiye'de. Ekonomi basit bir şey, görüyorsunuz değil mi? Yani şu kadar yoğun işsizlik sayılarının içinden çok daha rahat anlaşılabilir bir şey çıkabiliyor. Burada gösterilmeyen işsiz sayısı aslında toplumda bir yanıyla dolarla, dövizle, insanların faizle, altınla ne kadar işi olduğunu gösteriyor bize. Demin konuştuk ya, tarımda azalan iş gücünün içindeki o 28 bin insan aslında sofraya koyulacak zeytinin, patatesin, domatesin azalması anlamına gelmiyor sadece. Bu ülkede paradan para kazanmanın bir yandan güçlendiğini gösteriyor bize. Yani üretimden uzaklaşmayı gösteriyor. Oysa bizim için temel neydi? Üretmeyen bir ülkenin yaşayabilmesi mümkün değil ki. Yeryüzünde hangi ülkeye bakarsanız bakın böyle bir şansınız yok. Başka bir bağımlılığınız olmak zorunda o zaman. Üretmiyorsanız eğer biriyle başka bir ilişkiniz olmalı ki siz yaşayabilecek kadar, karnınızı doyurabilecek kadar ülkeler anlamında bakıldığında yatırım yapıp hani deminden beri konuştuğumuz yeni iş gücüne katılacak insanların, bizim buradaki 101 bin kişinin mesela, yaşları tuttuğu için artık çalışabilecek duruma gelmiş insanların önüne iş seçenekleri sunabilirsiniz. Ama biz bir yandan Türkiye'nin tarımsal üretimini kısarak, öbür yandan yükselen işsizliği görmezden gelerek aslında bir fasit daireye, kısır döngüye girmeye başladık. Bugün ekonomistler çok fazla anlatmıyor. Çünkü burada bizim bir de görmediğimiz başka bir bölüm var. Deminden beri, yayının başından beri sürekli yazanlar var. Suriyeliler çalışıyor, onlar geliyor, bunlar gidiyor. Ama kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki aya göre 135 baz puan artarak %32.7'ye çıktı. TÜİK'in kendi verdiği sayı bu. Kayıt dışı çalışanlar. Şimdi size soruyorum. TÜİK'in verdiği sayının içinden bunu çıkartabiliyorsak eğer, yani TÜİK kayıt dışı çalışanların sayısını görebiliyorsa eğer, devlet niçin tedbir almıyor? İşte orada da işin ikinci kısıtına geliyoruz. Çünkü kayıt dışı çalıştırdığın insana sigorta primi ödemiyorsun. O insanı çalıştırdığın için üretim artışından gelen, sen yeni kazancını faturalamadığın için vergiden kaçırmış oluyorsun. Ama tam da böyle olduğunda demin konuştuğumuz gibi hani tarımda çalışacakların sayısının azalması nasıl masaya konan domatesin, biberin, zeytinin, patatesin azalmasına yol açıyor. Bu da Türkiye'nin vergi geliri kaybına yol açıyor. Yani sektör çalışsa da devlete bir kazancı yok bunun. E devlete kazancı yoksa bu ülke yeni okullarını, yolları, köprüleri geçelim. Onları başka deli dumrul grubu yapıyor çünkü. Ama bizim altyapı hizmeti olarak sağlıklı yaşayabilmek için almak zorunda olduğumuz altyapı hizmeti olarak devletin bize sunacakları nasıl çıkacak ortaya? Bu sadece vergi kaybı değil ki. Bakın biri yazmış. Sosyal güvenlik kurumuna prim yatırılmadığı için yarın bundan 5 sene sonra, 6 sene sonra, 10 sene sonra bu insanlar asıl çalışamayacakları dönemde, hani demin konuştuk ya 62 milyon insan çalışabilecek durumda, O 62 milyonun dışına çıktığı anda yaşayabilme şansı yok bu insanların. Yani Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda çok ciddi anlamda, yazın bunu bir kenara, çok ciddi anlamda çalışmayan yoksul yaşlı kesim sorunu olacak. Bu kaçınılmaz. TÜİK'in çıkarttığı bu tablo bize bunu gösteriyor. Eğer altını küçücük bir sopayla biraz eşelerseniz, ha isterseniz tabii ayağa kalktık uzay ekonomisi falan diye üfürmek de mümkün ama deminden beri size anlattığım, sanırım açıkça anlatabildiğim şeylerle bunu görebilmek mümkün. Yani biz sadece açlıkla değil 10 yıl sonrası için çok ciddi şekilde yoksul bir yaşlı kesim sorunuyla da karşı karşıya kalacağız. Çünkü bu insanlar çalışma hayatının dışına çıktıkları anda herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayacaklar. Hani birileri söylüyor ya bugün işte istediğin hastaneye gidiyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bu insanlar gidemeyecek. Bu insanların öyle bir şansı olmayacak. Çünkü bu insanların gidebilecekleri bir sistem kalmayacak ortada. Sistemin beslenebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim toplayabilmesi lazım. Devletin vergi toplayabilmesi lazım. Tarım sektöründe insanların çalışabilmesi lazım ki sosyolojik dayanışma gücümüz devam etsin. Oysa biz yalanlarla hala aynı şeyi döndürmeye çalışıyoruz. Bunun içinden bir kahramanlık hikayesi çıkartmak mümkün. Yani size yayının başında söylediğim gibi bizim işsizlik rakamımız %0.5 azaldı diyebilirsiniz. Hatta yıl sonu uyumunu gösterebilirsiniz. 13.8 bitireceğiz demiştik. Bitirdik ulan diyebilirsiniz. Doğru da olur. Ama gerçek olmaz. Bizim bugün yaşadığımız şey, bize bugün anlatılan şey, büyük bir umutsuzluğun aslında yaklaşmakta olduğu ve bugün bunun umut diye sokuşturulur hale geldi. Hepiniz fark ettiniz, ısrarla bir şeyleri anlatırken aslında daha önceki işsizlik yayınlarında çok kullandığım bir tanımın dışında kaldım. Genç işsizlik. Hiç konuşmadık genç işsizliği. Çünkü oradaki sıkıntı gerçekten ama gerçekten çok büyük. Artık devletin resmi sayılarıyla birlikte %25.9'luk, %26'lık bir genç işsizliği var Türkiye'de. Yani biz artık her 4 gençten birinin işsiz olmadığını biliyoruz. Artık o 3 gençten biri. Ama mevsim etkisinden bunu arındırdığınız zaman bu tablonun içinden %25.8 biraz daha düşüyor hatta. Ve böyle bakacak olursanız genç işsizliği azaldı bile diyebilirsiniz. Ama demin lütfen size anlattıklarımla bir arada düşünmeye çalışın. Biz şu anda Türkiye'nin geleceğinden yiyen bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Gerçekten bunun başka bir söyleyişi yok. Size deminden beri söylemeye çalıştığım şeyler sadece bugünün sayıları değil. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu aylık olarak bu sayıları açıklıyor bize. Onun içinden eğer tabloya dümdüz bakarsanız bunları görmek mümkün. Ama altını bir parça kurcaladığınız zaman yine TÜİK'in verdiği sayılardan size yarım saattir anlatmaya çalıştığım gerçeklere ulaşıyorsunuz. Sorun tam burada ortaya çıkıyor işte. Toplum gerçeği duymak mı istiyor? Yoksa burada oyalanmak mı? Tercih insanların. Ama tercihi yönlendiren büyük bir siyasi iktidar var. Tercihi yalanla yönlendiren büyük bir siyasi iktidar var. Çünkü bu sayılar bize gösteriyor ki işten çıkartmanın yasaklandığı, iş yeri kapatmanın neredeyse hükme bağlandığı bir dönemde böyle bir artış yaşanıyorsa bundan sonrası son derece acıklı. Gerçekten Türkiye'nin çok ciddi bir işsizlik sorunu var ve işsizlik sorununu görmezden gelen yalanlarla, eksik açıklamalarla, doğru olmayan metinlerle insanların kafasını bulandıran bir ekonomi yönetimi var Türkiye'de. Ama ne yaparsanız yapın bu gerçeği saklama şansınız yok. Çünkü bunu demin size anlattığım gibi aslında dünyanın bütün ekonomistleri de benim okuduğum gibi okuyor. Onlar da böyle bakıyor. Sokakta insana anlatılan dolar 10 lira olmuş, 15 lira olmuş, birlik bütünlükte çözeriz yalanıyla çözülemeyecek bir şey bu. İşsizlik çok önemli bir sorun ve bundan sonra da çok önemli bir sorun olmaya devam edecek. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Umarım anlaşılır bir halde aktarabilmişimdir size. Çünkü bu tabloyu böyle okumak son derece önemli. Eğer böyle okumayacak olursak, bugünün yalanlarına maruz kalmaya devam edeceğiz çünkü. Gerçekten acayip şeyler anlatacaklar bize. Büyük başarı hikayeleri anlatacaklar. Doğru değil ki. Doğru değil. Devletin kendi açıklama yaptığı tablo bize doğru olmadığını anlatıyor. Hayallerle pembeye boyanan bir gelecek inşa edilmeye çalışılıyor. İnsanlara bunlar sokuşturulmaya çalışılıyor. Ama işte ortada olan şey bu. TÜİK'in açıkladığı kısacık bir rapor. Detayına indiğiniz zaman hayatın nasıl kararmaya başladığını gösteriyor. Evet, biz sabahları sıkıntılı şeyler konuşuyoruz burada. Doğrudur. Yani bizi çok mutlu etmeyecek. Bittiği zaman yüreğimizin üzerine öküz sürüsünün oturmasına yol açacak şeyler konuşuyoruz. Doğru, doğru. Ama gerçek, mecburuz. Çünkü bunları biz de başkaları gibi konuşmaktan imtina edecek olursak gerçekten uzaklaşacağız. Yani Türkiye pembe bir algı tablosunun içinde debelenmeye devam edecek. Ama gerçek bu değil ki. Önümüzdeki döneme ilişkin tedbir almak, tedbir alabilmek ancak bu tabloyu doğru okursak mümkün olabilecek. Bu yayın sürmeli. Gerçekler konuşulmalı çünkü konuşulmuyor. Benim de katkım olabilir mi acaba diye soranlara, bakın şöyle katkı verebilirsiniz bu yayınlara. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanındaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Aman diyeyim, o önemli. 100 bin aboneye çok az kaldı. Eğer siz de destekleyecek olursanız 100 bin rakamını sadece psikolojik bir eşik değil aslında bütün dünya için 100 binden fazla üyesi olan bir YouTube kanalı olarak daha ortada görünmemizin de yolunu açmış olacaksınız. Paralı pullu bir şey değil, sadece bir mail adresiyle abone olacaksınız. Ama bugünün saçma düzenine ben mahkum değilim de demiş olacaksınız. Ki az şey değil bana sorarsanız. Yani yandaki zil de şu işe yarıyor, tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de katıl düğmesi var. Katılın da manası şu. Eğer siz isterseniz, bu yayına aylık küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. İstemezseniz, canınız sağ olsun, öyle bir zorunluluğunuz yok ki zaten. Bu yayınlar hep parasız, her zaman da parasız olmaya devam edecek. Katılın manası bu. YouTube sayfasının açılışında kısa bir videoyla da anlattım zaten. Ve bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek, gerçekleri ısrarla anlatmaktan vazgeçmemek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.